Ayrım 16, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 155. Bir akşam yemek odasından çıkıp tonozlu bölmeleri çiftlik kompleksine bağlayan tünelde yürümeye koyuldu. Tünelin sonunda Maya ve Frank anlamlarını değil ama duygularını taşıyan sert bir sesle tartışıyorlardı. Frank'in yüzü öfkeyle çarpılmıştı ve Maya ona sırtını dönerken dağılmış bir durumdaydı. Ağlıyordu. Sonra adama bağırmak için yine döndü. Asla böyle değildi. Ardından ağzı sinirle kasılmış ve Frank'in yüzü bir acı maskesine dönüşmüş bir haldeyken Nadia'ya doğru körlemesine koştu. Nadia'nın orada dikildiğini gördü ve yanından fırlayıp geçti. Sarsılan Nadia dönüp yaşam bölmelerine yürüdü. Magnezyum basamaklardan ikinci bölmedeki oturma odasına çıktı. Çok seyrek yaptığı bir şeyi yaparak yeryüzünden 24 saatlik haberler programını izlemek için TV'yi açtı. Bir süre sonra sesi kapattı ve başının üstündeki tonozun tuğla örgüsüne baktı. Maya içeri girip olup biteni açıklamaya koyuldu. Onunla Frank arasında bir şey yoktu. Yalnız Frank'in kafasındaydı bu. Elinde bir şey olmamasına rağmen vazgeçmiyordu. O yalnız John'u istiyordu. John ile Frank'in arasının kötü olması onun suçu değildi. Frank'in akıl dışı arzusu yüzündendi. Onun suçu değildi ama kendisini suçlu hissediyordu. Çünkü iki adam bir zamanlar çok yakındı, kardeş gibiydiler. Nadia dikkatli bir sabır gösterisiyle da anlıyorum ve benzeri şeyler söyleyerek dinledi. Ta ki Maya yere sırt üstü uzanmış ağlar ve Nadia ona bakıp gözyaşlarının ne kadarının gerçek olduğunu düşünerek kadını seyreder bir hale gelinceye kadar. Tartışmanın gerçekten ne üzerine olduğunu da düşünüyordu. Ve eski yoldaşının hikayesine tamamen inanmamakla kötü bir arkadaş mı olduğunu. Ama bir şekilde her şey Maya'nın izlerini örtüşü gibi görünüyordu. Kadın başka bir dalavere gerçekleştiriyor gibiydi. Olay sadece şuydu. Tünelin dibinde gördüğü o çıldırmış yüzler birbirlerine yakın insanlar arasındaki olası bir kavganın en açık kanıtıydı. Yani Maya'nın açıklaması neredeyse kesinlikle yalandı. Nadia ona avutucu bir şeyler söyledi. Zaten zamanımın, enerjimin ve yoğunlaşmamın çoğunu bu oyunlarla yiyip bitirdin. Üstelik bana bir de parmağa mal oldun sürtük diye düşünerek yatağa gitti. Yeni bir yıldı. Uzun kuzey baharının sonuna gelinmişti ve hala iyi bir su kaynakları yoktu. Bu yüzden Ann Rover'ların otomatik pilotta izleyebilecekleri bir rota oluşturmak amacıyla kutba bir gezi düzenlemeyi ve orada bir robot damıtım evi kurmayı önerdi. ''Bizimle gel'' dedi Nadia'ya. ''Gezegene ait pek bir şey görmedin hala. Burayla Çernobil arası dışında gezinip durdun ki bu da hiçbir şey demek. Hebesi ve Ganges'i kaçırdın. Burada da yeni bir şey yapmıyorsun.'' Gerçekten Nadia, böyle bir solucan olduğuna inanamıyorum. Yani her şey bir yana, Mars'a niye geldin ki?
Niye?
Evet, niye? Yani burada iki tür etkinlik var. Mars'ın keşfi ve bu keşif için gereken yaşam desteği. Sen buraya aslında ne için geldiğine en ufak bir aldırış bile göstermeksizin tamamen yaşam destek işine gömüldün.
Şey, yapmayı sevdiğim şey bu dedi sıkıntıyla Nadia.
İyi ama ona biraz da perspektif katmayı dene. Ama nerede? Yeryüzünde kalıp bir tesisatçı olabilirdin. Kahrolası bir buldozeri sürmek için bunca yolu gelmen gerekmezdi. Daha ne kadar etrafı kazıp duracaksın? Tuvaletler yerleştirip traktörler programlayarak.
Tamam dedi Nadia Maya'yı ve diğerlerini düşünerek. Tonoz alanı neredeyse bitmişti. Bir tatil yapabilirim.
Üç büyük uzun yol roverıyla yola çıktılar. Nadia ve beş jeolog. Ann, Simon, Fraser, George Berkovich, Phyllis Boyle ve Edward Perrin. George ve Edward NASA günlerinden Phyllis'in arkadaşlarıydılar. Onun nadir metaller araştırmak anlamına gelen uygulamalı jeolojik çalışmalar önerisini desteklemişlerdi. Simon ise Ann'in sessiz müttefiğiydi. Saf araştırma ve temiz eller yaklaşımına gönül vermişti. En dışında bu insanların hiçbiriyle uzun zaman geçirmese bile bunları biliyordu Nadia. Dedikodu durmazdı. İsterse üstteki herkesin yakınlıklarını sıralayabilirdi. Araştırma roverlarının her biri esnek bir çerçevenin birleştirdiği iki tane dört tekerlekli modülden oluşuyordu. Bir parça dev karıncalara benziyordu.
Rolls-Royce ve çok uluslu bir uzay endüstrisi ortaklığı tarafından inşa edilmişlerdi. Deniz yeşili güzel bir renkleri vardı. Ön modüller yaşam birimlerini içeriyordu. Dört yanda açık renkli camları vardı. Arka modüller yakıt depolarını taşıyordu ve bir dizi siyah renkli döner güneş paneliyle süslenmişlerdi. 8 tel örgü tekerlek 2,5 metre yüksekliğinde ve oldukça genişti. Luna Planum'dan geçerek kuzeye yönelirlerken rotalarını birkaç kilometrede bir bıraktıkları küçük yeşil transponderlerle işaretlediler. Dipnot, transponder, telsiz sinyallerini otomatik olarak yanıtlayan verici. Ayrıca yollarına çıkan ve robot sürümlü bir rover'ı engelleyebilecek kayaları ilk rover'ın önündeki küçük vinci ya da küreme eklentisini kullanarak temizlediler. Yani aslında yol inşa ediyorlardı. Fakat Luna'yı boyunca kaya taşıma aletlerini kullanma gereği pek duyulmadı. Kuzeydoğu'ya doğru birkaç gün boyunca yaklaşık saatte 30 kilometrelik tam hızlarında dosdoğru yol aldılar. Tempe ve Mareotis'in kanyon sistemlerinden kaçınmak için kuzeydoğuya gidiyorlardı ve bu rota onları Lunae'den aşağı Chryse Planitia'nın uzun yamacına götürdü. Bu iki bölgede üst kamplarının çevresindeki toprak gibi engebeli ve küçük kayalarla kaplanmış görünüyordu. Ama yokuş aşağı indiklerinden alıştıklarından daha engin manzaralarla karşılaşıyorlardı. Sürüp gitmek ve yeni manzaraların durmaksızın ufukta belirmesini görmek Nadia için yeni bir keyifti. Tepecikler, çöküntüler, tek başlarına dikilen devasa kayalar, ara sıra bir kraterin dış tarafını oluşturan yuvarlak alçak bir mesa. Kuzey yarıkürenin düzlüklerine indiklerinde dönüp engin Acidalia Planitia boyunca dosdoğru kuzeye sürdüler. Birkaç gün boyunca bir kez daha dümdüz ilerlediler. Tekerlek izleri arkalarında bir çim biçerin çimenlerdeki ilk kesimi gibi uzanıyor. Transponderler kayaların arasında parlak ve göze batıcı bir şekilde parlıyordu. Phyllis, Edward ve George, Perepelkin kraterinin yakınlarında uydu fotoğraflarında görülen bazı sıra dışı mineral çıkıntılarına ilişkin kimi belirtileri araştırmak için birkaç yan gezi yapmaktan söz ediyordu. En sinirli bir tavırla onlara görevlerini anımsattı. En'in burada da üste olduğu kadar uzak ve gergin olduğunu görmek Nadia'yı üzüyordu. Rover'lar durur durmaz dışarıda tek başına yürüyor, Rover bir de yemek için toplandıklarında içine kapanıyordu. Ara sıra Nadia onu dışarı çekmeye çabaladı. En, bütün bu kayalar çevreye nasıl böyle dağılmışlar? Göktaşları. Ama kraterler nerede? Çoğu güneyde. O zaman kayalar nasıl gelmiş buraya? Uçmuşlar. Bu yüzden böyle küçükler. Sadece küçük kayalar bu kadar uzağa sürüklenebilir. Ama sen bu kuzey düzlüklerinin görece yeni olduğunu, yoğun kraterlenmeninse görece eski olduğunu söylemiştin sanki. Doğru. Burada gördüğün kayalar en son göktaşı etkinliğinden geliyor. Göktaşı çarpmalarıyla oluşan serbest kaya birikimi görebildiğimizden çok daha büyük. Bu da temizlenmiş regolit demektir. Ve regolit 1 kilometre derinliğe uzanıyor. İnanması zor dedi Nadia. Yani bu çok fazla göktaşı. En başını sallayarak onayladı. Milyarlarca yıl. Burasıyla yeryüzü arasındaki fark işte bu. Toprağın yaşı milyonlardan milyarlara uzanıyor. Öylesine büyük bir fark ki bu hayal etmesi bile zor. Ama böyle şeyler görmenin yardımı oluyor. Acidalia boyunca gidecekleri yolun yarısına ulaştıklarında uzun, düz, dik yamaçlı ve düz tabanlı kanyonlarla karşılaşmaya başladılar. Bunlar George'un defalarca söylediği gibi efsanevi kanalların kurumuş yatakları gibi görünüyordu. Jeolojik adları fossaydı ve kümeler halindeydi. Bu kanyonların en küçüğü bile roverlara geçit vermiyordu. Ve biriyle karşılaştıklarında zeminleri yükselene veya yamaçları birleşip yeniden dümdüz ovada kuzeye doğru ilerlemelerine izin verene dek kenarı boyunca ilerlemeleri gerekiyordu. Önlerindeki ufuk bazen 20 bazen de 3 kilometre uzaktaydı. Kraterler seyrekleşti, yanından geçtikleri ise kenarlarından fışkıran alçak tümseklerle çevriliydi. Savruntu kraterleri göktaşlarının çarpmanın etkisiyle sıcak çamura dönüşen permafrosta düştüğü yerler. Nadia'nın yol arkadaşları bütün bir günü bu kraterlerden birinin çevresindeki fışkırmış tepelerin üzerinde hevesle dolanarak geçirdiler. Kıvrımlı bayırlar, eskilerden kalma suyu taşlaşmış odundaki damarların asıl kökenleri olan ağacı açıkça göstermesi gibi gösteriyor, dedi Phyllis. Kadının konuşma biçiminden Nadia bunun Anne ile arasındaki uzlaşmazlıklarından biri olduğunu anladı. Phyllis uzun ıslak geçmiş modeline, Anne ise kısa ıslak geçmişe inanıyordu. Ya da bunun gibi bir şeydi. Bilim bir sürü şeyin yanı sıra, diye düşündü Nadia, diğer bilimcileri tepelemek için bir silahtı. Daha kuzeyde yaklaşık 54 derece enleminde tuhaf görünümlü bir termokars toprağına, alaseler denen çok sayıda dik kenarlı oval çukurlarla bozulmuş tümsekli bir araziye rastladılar. Bu alaseler Terra'daki benzerlerinden 100 kat daha büyüktü. Çoğu 2-3 kilometre uzunlukta ve yaklaşık 60 metre derinlikteydi. Bütün jeologlar bunun açık bir permafrost işareti olduğunda anlaştı. Toprağın mevsimsel donması ve erimesi bu şekilde göçmelere yol açmıştı. Bu büyüklükteki çukurlar topraktaki su miktarının yüksek olması gerektiğini belirtir, dedi Phyllis. Eğer Mars'ın zaman ölçeklerinin bir başka dışa vurumu değilse, diye yanıtladı Anne. Hafifçe buzlu toprak çağlar boyunca daha da hafifçe çöküyor. Phyllis sinirlenerek zeminden su toplamaya çalışmalarını önerdi ve Anne sinirlenerek kabul etti. Göçükler arasında düzgün bir bayır buldular ve bir permafrost su toplayıcısı yerleştirmek üzere durdular. Nadia bir parça rahatlama hissiyle işlemi üzerine aldı. Gezinin işsizliği onu boğmaya başlamıştı. Gün boyunca sürecek iyi bir işti. Öncü rover'ın küçük arka çapasıyla 10 metre uzunlukta bir hendek kazdı. Çakılla doldurulmuş delikli paslanmaz çelik bir boru olan yanal emme düzeneğini yerleştirdi. Boru ve filtreler boyunca şeritler halinde uzanan elektrikli ısıtıcıları kontrol etti. Hendeyi daha önce kazıp çıkardıkları kil ve kayalarla doldurdu. Düzeneğin alt ucunda bir birikinti çukuru ve pompası, küçük bir toplama tankına açılan yalıtılmış bir aktarım hattı vardı. Isıtıcıları piller çalıştıracak ve güneş panelleri de pilleri dolduracaktı. Toplama tankı dolduğunda, eğer onu dolduracak kadar su varsa pompa kapanacak ve aktarım hattındaki suyun galeriye geri akmasını sağlayacak bir solenoid valve açılacak. Ardından da ısıtıcılar kapanacaktı. Neredeyse bitti, diye seslendi Nadia günün sonlarına doğru. Aktarım borusunu son magnezyum direğe sürgülerken, elleri tehlikeli derecede üşümüştü, alçılı eli zonkluyordu. Biri yemeği hazırlamaya başlasa iyi olur, dedi. İşim neredeyse bitti. Aktarım borusunun kalın beyaz bir poliüretan köpük silindirin içine oturtulması, sonra da daha geniş bir koruyucu boruya yerleştirilmesi gerekiyordu. Yalıtımın basit bir tesisat işini bu kadar karmaşıklaştırması çok şaşırtıcıydı. Pimli anahtar, pul kamalı pim ve anahtara sağlam bir asılma. Nadia hat boyunca bağlantıların birleşim noktalarını denetleyerek yürüdü. Her şey sağlamdı. Aletlerini rover 1'e sürükledi, arkasına döndü ve bir günlük çalışmasının sonucuna baktı. Bir tank, direkler üzerinde kısa bir boru, yerde bir kutu, yokuş yukarı giden uzun bir kazılmış toprak tümseği. Acemice görünüyordu ama bu tümsekler ülkesinde sıra dışı bir görüntü değildi. Geri dönerken bir miktar taze su içeceğiz, dedi. Kuzeye doğru 2000 kilometreden fazla ilerlemişlerdi. Sonunda Vastitas Borealis'e kuzey yarı küreyi 60 ile 70 derece enlemleri arasında çevreleyen kraterli kadim bir lav düzlüğüne doğru inişe geçtiler. Anne ve diğer jeologlar her sabah birkaç saatlerini düzlüğün çıplak siyah kayaları üzerinde gezinmek, örnekler almak, ardından da günün geri kalanında buldukları şeyleri tartışarak kuzeye doğru ilerlemekle geçirdiler. Anne kendisini işe biraz daha vermiş ve daha mutlu görünüyordu. Simon bir akşam Phobos'un güneydeki alçak tepelerin hemen üstünde olduğunu söyledi. Ertesi günkü ilerlemeyle ufukta kaybolacaktı. Küçük ayın yörüngesinin ne kadar da alçak olduğunun önemli bir göstergesiydi bu. Yalnızca 69 derece enlemindeydiler. Ama Phobos gezegenin ekvatorundan sadece 5000 kilometre yukarıdaydı. Nadia yeni gelen aerosenkronik telsiz uydularını kullanarak Arkady ile yeniden konuşabileceğini bilen bir gülümsemeyle Phobos'a el salladı. Çıplak kayalıklar 3 gün sonra siyahımsı kum dalgaları altında kaybolarak sona erdi. Deniz kıyısına varmak gibiydi. Vastitas ile kutup başlığı arasında gezegeni bir şerit gibi saran büyük kuzey kumullarına varmışlardı. Geçecekleri yerde şerit 800 kilometre genişliğindeydi. Kum mor ve gül tonlarıyla hafifçe karışmış kömür rengindeydi. Güneyin bütün o kızıl molozlarından sonra gözü oldukça rahatlatan bir renkti. Kumullar arada sırada kırılan ya da kaynaşan paralel sırtlarla kuzey ve güneye uzanıyordu. Aracı üzerlerinden sürmek kolaydı, kum sıkıydı ve büyük bir kumul seçip tümsekli batı yanından ilerlemeleri yetiyordu. Böylece geçen birkaç günün ardından kumullar büyüdü ve Enin Barkan kumullar dediği şeye dönüştü. 100 metre uzunluğundaki cepheleri, 1 kilometre genişliğinde sırtları olan hilal biçimleriyle birkaç kilometre uzunluğundaki devasa donuk dalgalar gibiydi. Mars'a ait diğer birçok yüzey özelliği gibi bunlar da Sahra ve Gobi gibi Terra'daki benzerlerinden en az 100 kat daha geniştiler. Araştırma gezisi bu büyük dalgaların sırtları üzerinde bir dalgadan diğerine geçerek düzgün bir rota izledi. Roverları devasa bir fırtınanın en korkunç anında donup kalmış, simsiyah bir denizin üzerinde kürek çeken küçük kayıklara benziyordu. Bu taşlaşmış denizin üzerinde bir gün Rover 2 aniden durdu. Kontrol panelindeki kırmızı ışık sorunun modüller arasındaki esnek çerçevede olduğunu belirtiyordu. Aslında sol tekerlekleri kuma gömülen arka modül sola doğru kaymıştı. Nadia bir yürüyüş giysisi giyip dışarıya çıktı. Toz kapağını eklem yerinin modül şasisine bağlandığı noktadan söktü ve onları bir ada tutan civataların tamamen kırıldığını gördü. ''Biraz zaman alacak'' dedi Nadia. ''Çevrede gezinebilirsiniz.'' Çok geçmeden Phyllis ve George'un giysili figürleri belirdi. Onları Simon, Anne ve Edward izledi. Phyllis ve George Rover 3'ten bir transponder alıp yollarının 3 metre sağına yerleştirdiler. Nadia aletlere olabildiğince az dokunarak kırık çerçeve üzerinde çalışmaya koyuldu. Soğuk bir öğleden sonraydı. Belki eksi 70 derece ve iliklerine kadar ürperiyordu. Civataların ucu modülden çıkmıyordu ve bir matkap alıp yeni delikler açmaya başladı. Bir yandan da Arap şeyhini mırıldanıyordu. Anne, Edward ve Simon kub üzerine tartışıyorlardı. Zeminin kızıl olmadığını görmek ne hoş diye düşündü. Anne'in işine gömüldüğünü görmek, onun da yapacak bir şeylerinin olması. Neredeyse kutup dairesine varmışlardı ve LS eşit 84'tü. Kuzey yaz gün dönemine sadece 2 hafta kalmıştı. Yani günler giderek uzuyordu. Nadia ve George Phyllis akşam yemeğini ısıtırken çalışmayı sürdürdüler. Nadia yemeğin ardından işi bitirmeye döndü. Güneş kahverengi bir pus içinde kırmızıydı. Batmaya yakınken bile küçük ve yuvarlaktı. Onu genişletip düzleşmiş bir görüntüye çevirecek kadar atmosfer yoktu. Nadia işi bitirdi, aletlerini kaldırdı. Tam Rover 1'in dış kapısını açmıştı ki kulaklığında Anne'in sesini duydu. ''Nadia, hemen içeri mi giriyorsun?'' Nadia başını kaldırdı. En batıdaki kumulun yamacından kendisine el sallıyordu. Kan renkli bir gökyüzünün üstüne düşen kara bir gölgeye dönüşmüştü. ''Evet, öyle düşünüyordum'' dedi Nadia. ''Birazcık buraya gelsene. Bu gün batımını görmeni istiyorum. İyi bir batım olacak. Gel, sadece 1 dakika sürer. İyi ki yaptım diyeceksin. Batıda bulutlar var.'' Nadia iç çekip dış kilit kapısını kapattı. Kumulun doğu yamacı çok sarptı. Nadia sırta çıkmayı sürdürürken Anne'in bıraktığı izlere basmaya dikkat ediyordu. Burada kum sıkıydı ve sağlam duruyordu. Yamaç hilale yaklaştıkça iyice dikleşti ve o da öne eğilip parmaklarıyla tutundu. Ardından geniş çemberli hilale çekti kendisini ve doğrulup çevreye baktı. Yalnızca en uzun kumulların hilalleri hala gün ışığıyla kaplıydı. Çevreleri çelik grisi palaların kısa kavisleriyle lekelenmiş simsiyah bir yüzeydi. Ufuk 5 kilometre uzaktaydı. En eline bir avuç kum alıp çömelmişti. ''Ne içeriyor?'' diye sordu Nadia. ''Siyah katı mineral parçacıkları.'' Nadia bir kahkaha attı. ''Bunu ben de söyleyebilirdim.'' ''Buraya gelmeden söyleyemezdik. Tuzlarla bir araya gelmiş tanecikler de olabilirdi. Ama onlar kaya parçacıkları. Neden bu kadar siyahlar? Volkanik. Yeryüzünde kum genellikle kuvarstır. Çünkü orada granit miktarı fazladır. Fakat Mars'ın pek fazla graniti yok. Bu taneler büyük olasılıkla volkanik silikatlar, obsidyen, çakmak taşı, yer yer lal taşı. Güzel değil mi? İncelemesi için Nadia'ya bir avuç kum uzattı. Tamamen ciddiydi elbette. Nadia yüz koruyucusunun ardından siyah tanelere dikkatle baktı. Güzel dedi. Durup güneşin batışını seyrettiler. İki kadının gölgesi doğu ufkuna doğru uzandı. Gökyüzü koyu kırmızıydı, kasvetli ve kapalı. Sadece batıda güneşin ötesinde birazcık daha açıktı. En'in söz ettiği bulutlar göğün çok yükseğinde parlak sarı akıntılardı. Kumdaki bir şey ışığı yansıtıyordu ve kumullar açık bir şekilde mordular. Güneş küçük altın bir düğmeydi ve üstünde iki akşam yıldızı parlıyordu. Venüs ve yeryüzü. Son zamanlarda her gece daha yakına geliyorlar dedi en hafifçe. Kavuşum gerçekten mükemmel olacak. Güneş ufka dokundu ve kumul hilalleri gölgelere büründüler. Küçük güneş düğmesi batıdaki siyah hattın altında yitip gitti. Gökyüzü şimdi kestane rengi bir kubbeydi. Yüksekteki bulutlarsa pembeleşmişti. Her yerde yıldızlar beliriyordu. Ve kestane rengi gökyüzü canlı koyu bir benekşeye dönüştü. Kumul hilalleri tarafından yakalanan etkileyici bir renge, simsiyah düzlük boyunca akışkan alacakaranlık hilalleri uzanıyormuş gibi görünüyordu. Nadia ansızın sinir sistemini omurgasından derisine doğru yayılarak bir ürpertinin kapladığını hissetti. Yanakları ürperdi, omuriliğinin kıpırdandığını duyabiliyordu. Güzellik sizi ürpertebilir. Güzelliğe karşı böyle fiziksel bir yanıt vermek şaşırtıcıydı. Seksin getirdiğine benzer bir heyecan. Ve bu güzellik öylesine tuhaf, öylesine yabancıydı ki. Nadia böyle bir şeyi daha önce hiç anlamamış ya da gerçekten hiç hissetmemişti. Ama şimdi kavruyordu. Sibirya soğuğundan yapılmış bir şeymişçesine hayatından hoşlanıyordu. Yani her şeyi gerçekten devasa bir benzetme içinde yaşıyor, her şeyi geçmişinin terimleriyle anlıyordu. Ama şimdi menekşe rengi yüksek bir göğün altında, simsiyah taşlaşmış bir okyanusun yüzeyinde dikiliyordu. Her şey yeni, her şey tuhaftı. Onu daha önce gördüğü herhangi bir şeyle karşılaştırması kesinlikle imkansızdı. Geçmiş birdenbire kafasından silindi ve çevresindeki her şey dönüp duruyormuş gibi hissetmeye çalışan küçük bir kız çocuğu gibi hiçbir şey düşünmeksizin kendi çevresinde daireler çizerek döndü. Ağırlığı derisinden çıkıp gitti. Artık içinde hiçbir boşluk hissetmedi. Tersine tamamen katı, sert, dengeli hissediyordu kendisini. Bir topaç gibi dönenen, düşünen küçük bir kaya. Botlarının topuklarına basarak kumulun dik yüzünden aşağıya kaydılar. Aşağıya indiklerinden Nadia En'e coşkulu bir şekilde sarıldı. Ah En, sana bunun için nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Renklendirilmiş yüz koruyucusunun ardından bile En'in sırıttığını görebiliyordu. Nadir bir görüntü. 16. ayının sonu. Sayfa 164.